Ayrım 11.
Bir yandan söyleniyor, bir yandan da sandıktan çamaşır çıkarıyordu. Sarhoş olmuş, evin yolunu şaşırmış, sabaha kadar yağmurun ortasına kalmış. İşte böyle titriyor, ölmüş. Çabuk çıkar onun üstündekileri. Ben de bir yere gitmiş sanmıştım da. Vasili, Poyraz'ın çizmelerini, giyitlerini el çabukluğuyla çıkardı. Onu havlulara sardı, odasına götürdü. İki havluyla onu ovarak kuruladı. Yeni çamaşırlarını giydirdi, yatağa götürüp yatırdı. Ana, çay kaynatalım. Çaydan önce de kaynamış bal şerbeti verelim mi? Verelim, dedi Lena. Bir kavanozdan üç kaşık bal aldı, suyla özedi. Vasili ocağı çabucak yakmıştı. Küçük bir tencereye koyduğu balı ocağa sürdü. Bal kaynadı. Bal şerbetini sıcak sıcak Poyraz'a içirdiler. Poyraz'ın titremesi sıcak sıcak bal şerbetini çayların içinde durdu. ''Yarın senden üç tane dişi keçi, bir tane de teke istiyorum.'' diye buyurdu Lena. ''Olur ana, baş üstüne ana.'' ''Olur ana, baş üstüne ana. Hep söylersin ya, keçi yok. Süt olsaydı evde, ben de sütü balla özeseydim, senin de titremen daha çabuk geçerdi. Hem de sen dağ çocuğusun. Sana her sabah süt, tereyağı gerek. Hep çay, çay, çay. Çay insanı kurutur, hem de öldürür. Üç tane keçi, bir de teke.'' Ben oğlakları çok severim. Ben de ana, üç tane keçi, bir de teke. Merdivenden gelen ayak sesine başına çevirince Poyraz, kapıdan giren nişancıyı gördü, yattığı yerden doğruldu. Ben iyiyim, dedi. Çocukluğumdan beri yağmur altına yürürüm. Kış, kıyamet, fırtına, tufan olsun, ben gene yağmur altına yürürüm. Dışarısı nasıl, daha yağmur yağıyor mu? Kesildi, dedi nişancı. Ortalık günlük güneşlik, deniz ışıktan sanki. Denizin mavisi gökyüzüne almış. Gökyüzü yoğun bir kadife mavisi. Dışarıya çıkın, ben giyiniyorum. Vasili, aman ne yapıyorsun, hastasın diyecek oldu. Aman, maman yok, dedi Poyraz. Azıcık yağmur altında dolaştık, çocukluğumuzdaki gibi. Çabucak giyindi, dışarıda, evin bahçesinde, nişancı ile Vasili onu bekliyorlardı. İskeleye yürüdüler, Poyraz çocukluğunda uzun yayladaki yağmurları gülerek anlatmaya başladı. Çukurova'nın yağmurları başka türlü olur, hışım gibi yağar, dedi. Bir yel eser, tozlar kalkar, sonra da yere tap tap diye iri damlalar düşer. Ortalık baş döndürücü bir toprak kokusuyla kokar. Yağmur başlangıcı, toprak her yerde böyle yoğun, böyle mis gibi kokmaz. Poyraz hem yürüyor, hem konuşuyor, hem de gözleri dört açılmış bir Kazım Ağa Efendi'nin evine bakıyor, bir en ince ayrıntısına kadar adayı tarıyordu. Onlar çınarların altında, çeşmenin başına gelince kamışlığın içinden bir ince hışırtı geldi, arkasından da ortaya Zehra çıktı. Kız onları görünce olduğu yerde durdu. Poyraz'ınsa sözleri boğazında kaldı. Bu arada da nişancı sözü Poyraz'ın ağzından almış gibi yaptı, elini onun omuzuna koydu. Sonra hiçbir şey olmamış, her şey olağanmış gibi soğukkanlı Zehra'ya döndü. ''Kızım, sen hangisin? Büyüğü mü, küçüğü müsün?'' ''Ben Zehra'yım efendim, büyüğü.'' ''Maşallah!'' diye güldü nişancı. Kıvanç içinde kalaraktan, ''Allah seni babana!'' durdu, bekledi. ''Allah seni adamıza, denizimize bağışlasın. Çok güzelsin, melek gibisin.'' Kız gülümsedi, yanakları çukurlaştı, yüzü pespembe oldu. Bir şeyler söylemeliydi. Siz de çok iyisiniz. Yurdumuzdan uzakta bize can verdiniz. Babamı, hepimizi dirilttiniz. Sağlıcakla gidin, sağlıcakla gelin. Avınız da bereketli olsun. Yanlarından yürüdü, geçti, gitti. Poyraz arkasından bakamadı bile. Sesi kadife gibi, mavi, derin, sevgiyle dolup taşan gözleri de kadife gibi. Bunları düşünürken bütün bedeni sevgiye kesmiş, bir tüy gibi de hafiflemişti. ''Kızım, bugün çok, çok balık tutacağız.'' diye söylendi. Poyraz mutluydu. İnsan hiç bu kadar mutlu olabilir miydi? Bu kadar acı çektikten sonra bu kadar mutluluk. ''Çok balık tutacağız.'' dedi nişancı. ''Bugün deniz bize çok cömert davranacak. Ortalıkta da çok cömert bir ışık var.'' Bu sözleri hiç duymadı Poyraz. Kendi içine kapanmış, dalmış, gitmişti gene. Tekne ne zaman hazırlandı, tekneye ne zaman bindi, kabağa da önlerine ne zaman geldiler, ne zaman oltaya yem taktı, Denize ne zaman saldığı farkında değildi. Vurdu vurdu Poyraz, Poyraz senin oltaya balık vurdu. Balık ilk senin oltaya vurdu. Poyraz'a hem konuşuyor hem de onu dürtüklüyordu. Poyraz derin cennetten uyandı, kendine geldi. Çektiği balık oltanın ucunda sallanıyor, her gün deyip çıkışında mavi ışıklar salıyordu ortada. ''Bakın çocuklar, bu balığı işitiyor musunuz?'' diye sordu. ''Burada yalnız lüfer var. Üstüne güneş çökmüş, ışığın altında bu toprağın üstüne çökmüş şu dünya kadar ağır su. Bakın nasıl ağırdan sallanıyor. Ne de çok rengi, ne de çok ışığı, ne de çok ışıklı balığı. Lüfer oltalarını alın elinize.'' Toprak bu kadar zengin, böylesine çiçekli, böylesine milyonlarca ışıklı, renkli, balıklı mıdır ki? Bir süre oradan ayrılmadılar, epeyce lüfer tuttular. Poyraz, yeter mi artık nişancı? Başka tarlaya öyle mi? Ha senin ballar akan diline kurban nişancı. Ayağa kalktı, elini alnını siper etti, döne döne dört yana baktı. Poyraz da onunla birlikte kalkmış, o da elini alnına siper etmiş, o da hiçbir yeri kaçırmadan döne döne onun baktığı yere bakıyordu. Oraya dedi nişancı eliyle kaba adanın tam batısında bir yer gösterdi. Oraya. Otururken Poyraz onu kolundan tuttu. Dur nişancı oturma. Vasili sen de dur bekle. Nişancı ona bir tuhaf baktı. Bana öyle bakma nişancı. O gösterdiğin yeri bana bir daha göster. Nişancı kolunu uzattı parmağıyla gösterdi. İşte orası gördün mü? İyi bak bakalım. İyi baktım, hiçbir şey göremiyorum. Bir incecik dalga kıpırtısı. Parmağıyla gösteriyordu. Ayrı bir renk. Belli belirsiz bir yeşil. Yeşil mi değil mi? Belli belirsiz uçuk bir yeşil. Uçuk bir mor. Uçuk bir turuncu. Sen istediğin kadar say nişancı. Ben serinmiş, ta dünyanın öte ucuna kadar giden ışık buğusuna batmış, maviden başka hiçbir şey görmüyorum. Işık görüyor musun? Görüyorum. Bu çok iyi işte. Şimdi işimiz kolay. İş anlaşıldı. Şimdi bak, parmağımın ucuna bak. Tam ortasının ışığı bambaşka. İyi bak. Gözün yalnız orada olsun. Tam oraya baktım. Bütün ışıklar aynı. Olamaz. Yahu Vasili sen de bak. Baktım. Denizdeki bütün ışıklar oynuyor. Nişancı kızdı, köpürdü, küstü, yerine oturdu, yumuldu. Yahu nişancı niçin kızıyorsun? Ağam, paşam, canım... Göremedim. Orada denizdekinden başka ayrı ışık göremedim. Allah size göz yerine iki boş delik vermiş. Yahu nişancı Veli Ağam, orada başka ayrı nasıl bir ışık var? Onu söyle de biz de bilelim, öğrenelim. O ışık bilinemez. O ışık bir sezgidir. Gözünün bebeğinde, yüreğinin başında, ciğerinde, teninin altında. Bakınca o ışık balığın ışığıdır. Hemen anlarsın. Poyraz da, Vasili de ayakta durdular, uzun uzun nişancının parmağının gösterdiği yere baktılar. Poyraz yerine otururken, ''Haydi Vasili, oraya gidelim bakalım, ışık bize ne gösterecek?'' ''Balık gösterecek'' dedi nişancı, kendine güvenmiş, kesin bir sesle. Oltalara yem taktılar, denize saldılar, merakla beklediler. Balıklar üç oltaya birden vurdu. Oltayı en çabuk nişancı çekti. Büyük bir mercan oltanın ucunda çakıp sönüyor. Nişancı tuttuğu balığı oltadan alıp livara atmıyor. Gün ışığında sallanan balık pembesini denizin yeşilinin üstüne dağıtıyordu. Az sonra ötekiler de denizden aldılar oltalarını. Onlar da bir süre oltada sallandırdılar balıklarını. Hayranlıkla baktılar. Onların balıkları da nişancının mercanı kadar büyük mercanlardı. Kıvançlandılar. Gene attılar, attılar, çektiler, attılar, çektiler. Livarın biri ağzına kadar iri ufaklı mercanlarla doldu. Poyraz'ın şaşkınlığı arttıkça nişancıya hayranlığı da, sevgisi de artıyordu. Bu adam deniz iliklerine kadar bütün yüreğiyle seviyor. Deniz de onu seviyor. Denizi bu kadar çok seven bir adam nasıl olur da bir kız uğruna denizi bırakır da bir dağın başına, kayalıkların arasına kendini hapseder diye düşündü. Belki de dedi, kızı denizden çok sevdi. Meraktan patlıyordu. Ama ona bunu soramıyordu. Oltasını sudan çekti, balığı aldı, öteki livara koydu. Haydi nişancı, bir balık tarlası, bir balık ocağı daha bulalım. Nişancı ile Vasili de oltalarını çekip balıklarını livara attılar. Nişancı ayağa kalktı, güneş karşıdan vuruyordu. Sağ elini gözlerine siper etti, ötekiler de onun gibi yaptılar. Nişancı denizi bir baştan bir başa tarıyordu. Deniz yeşildi. Koyu mor, bir tarla gibi dalgasız yere gözlerini takılınca bir süre oraya baktı, düşündü, dümene geçti. Denizin ortasına mor ışıktan halkanın yöresinde döndüler, morluğu yararak öte yana geçtiler. Mor halkanın ortasından derin bir ışık çizgisi kaldı. Nerelere gider bir anda bu balıklar diye söylendi nişancı. Sağa sola, öne arkaya dönerek araştırmasını sürdürdü. Asılmış yüzü şaşkındı. Sonunda, ''Tamam'' dedi, yüzü açıldı. ''Tamam, haydi Vasili.'' Dümeni Vasili'ye verdi, Kaba Adanın güneyinde bir yer gösterdi. Vasili dümenin başına geçti, Poyraz da yanında, nişancı da karşılarına oturdu. ''Dedim ki, bende bir kabahat yok.'' Dedim ki kendime, ''Yaşlandın ulan nişancı, gözlerin de görmez oldu senin.'' Sonradan anladım ki gözlerimin hiç kabahati yok. Bu deniz ışıklı bir deniz. İnsanın gözlerini alıyor. Böyle ışıklı bir denizde Arabistan'da gördüm. O deniz Kızıl Deniz'di. Hem de daha usluydu. Çok aydınlık günlerde denizin dibini, dipte akıp giden renk renk balık sürülerini görürdün. Kızıl Deniz'in dibi bahar günü hep birden açmış, yüzlerce renk renk çiçek bahçeleriyle dolardı. Nişancı konuşmasını kirp diye kesti, ayağa kalktı. İşte burası. Burada bence balık kaynıyor. Durdular, oltalarını attılar, çektiler. Sizin deniz de Kızıl Deniz kadar verimli bir deniz ya. Onun kadar bin türlü balığı yok. Belki balığı yok ya, dünyanın en lezzetli balığı bizim denizde olurmuş, dedi Vasili alçak gönüllü. Ben ne bileyim, ben öyle diyorlar işte. ''Öyledir'' dedi Poyraz şaşkın bir sesle. ''Herkes bizim denizin balıklarının dünyanın en lezzetli balıkları olduğunu söylüyor.'' ''Doğrudur'' dedi nişancı. ''Şu denizdeki nişanları bir bulalım da o zaman görelim bakalım ne kadar balık türü var. Belki burada da çok balık cinsi var. Belki buranın da dibi ağzına kadar çiçekle dolmuş bir balık, bir çiçek bahçesidir. Baharda denizlerin dibi de hep çiçek açar.'' ''Öyle olmalı'' dedi Vasili. Burada da çok balık tuttular, öteki livarda doldu. Balıkları alttaki tahtaların üstüne attılar. Balıklar üst üste çırpınıyorlardı. Nişancı birkaç balık ocağı daha gösterdi, balık tutmaktan yoruldular. Bugün deniz çok değişkendi. Yeşilin yanında ışıklı bir mor, onun yanında bir mavi, az ötede, çok uzaklara kadar kıvrılarak akan ak, ışıklı bir çizgi. Ak ışıklı çizgi, bir açık mavinin, bir belli belirsiz turuncunun, birçok yeşilin, bir ak köpüklü dalgaların üstünden aşıp gidiyordu. Denizin hiçbir devinimini kaçırmayan nişancı, ''Bu kadar çok ışıklı, bu kadar çok renkli bir denizi hiç görmedim. Bakınsana şuna, denizin şu kadarcık yüzünde yan yana bu kadar çok renk gördünüz mü? Bakın, az sonra bu renkler bir ışık dönmesiyle değişecek. Deniz bir değil, bin ışık dönmesiyle her an değişiyordu. Poyraz denizdeki renklerin değişmesini, azalıp çoğalmasını, uçmasını, kırmızı, turuncu, mor, keskin yeşil ışıkların bir baştan bir başa uçmasını gördü. Nişancının yüzüne bakarak deniz topraktan daha mı zengin diye içinden geçirdi. Gün batmadan adaya döndüler. Bu güzel günde bütün ada halkı iskeledeydi. Yağmur denizi de göğü de yıkamıştı. Kayık geldi, kumların üstünde durdu. Hüsmen'le birlikte adaya en son ayak basan iki erkek de geldi. Kayığı hep birlikte çakılların üstüne çektiler. Poyraz, kalabalığın içinde Zehra'yı aradı. Sağa bakınca, orada çınarların altında Kazım Ağa Efendi'yi gördü. Bir yanında bir kızı, bir yanında öbür kızı. Orada durmuşlar, onlara bakıyorlardı. Zehra'ya bakınca yüreği titredi, çözüldü. Yere düşecek gibi oldu, başın önüneydi, az bir sürede toparlandı. Elinden geldiğince Zehra'ya bakmamaya çalışıyordu. İskeledekilere arkasını döndü, Vasili'ye bir şeyler söyledi. Vasili, adadılar diye bağırdı. Adadılar, nişancı ağa yüzünden bugün bir kayık dolusu balık tuttuk. Bilin ki dünyanın hiçbir yerinde nişancı veli gibi bir balıkçı yoktur. O, Buradayken bu balıkların sırtı hiçbir zaman yere gelemez. Şimdi size ne diyeceğim? O kadar çok balık, o kadar çok balık tuttuk ki burada çınarların altında pişirmemize imkan yok. Onun için şimdi herkes kabını, sepetini alsın gelsin. Alsın gelsin de kabına ağzına kadar balık dolduralım. Kabı olmayanlar da komşudan kap alsınlar. Hiç kap bulunmayanlar da çınarın altına gelsinler. Gene hep birlikte. Poyraz sıkılgan. Balık pişirmesini bilmeyenlere de Lena Ana ustadır. Balık pişirmesini öğretecek. Bu sırada Zehra babasının yanından ayrılmış, evlerine doğru çabuk çabuk gidiyordu. Poyraz kuşkuyla yöreye bir göz attıktan sonra Zehra'ya baktı. Kız kapıyı açıp içeri girinceye kadar gözlerini ondan ayırmadı. Zehra elinde bir tencereyle çıkıncaya kadar gözleri kapıda çivilenmiş kaldı. Zehra kapıdan çıktı. O peri kızı yürüyüşüyle kayığa kadar geldi. Vasili onu gördü ya, görmezlikten geldi. Kız orada uzun kalsın diye balığı en son kızın tenceresine koydu ya, Poyraz bir daha kızdan yana bakamadı. Arkasını döndü. Musa Kazım Ağa Efendi'nin yanına gitti. Musa Kazım Ağa Efendi bütün incelik ve candanlığıyla "Allah sizden razı olsun" dedi. "Fakir fukaranın derdine derman oluyorsunuz. İnsanları en makbul, en sağlıklı, en güzel yiyeceklerle doyuruyorsunuz." "Estağfurullah efendim, biz kim, karın doyurmak kim? Yakında efendim, bütün bu bahçelerde sebze çıkacak. Şeftaliler oluştu oluşacak. Narların, zeytinlerin, bağların da oluşmasına çok az kaldı. Şu tepenin" eliyle gösterdi. "Batı yamacındaki arı damında çok arı kovanı var. Birkaç ay sonra kovanların hepsi balla dolacak. O kovanları maliyeden satın aldım efendim." "Allah sizden razı olsun evladım. Biz göçmenler çok çektik. Siz bizden daha iyi biliyorsunuz ya. Biliyor da bizim için elinizden geleni yapıyorsunuz ya. Siz bilmiyorsunuz. Siz burada olmadığınız zamanlar hepimiz çınarların altında toplanıyor. Hep sizi, hep sizin insanlığınızı, iyiliğinizi konuşuyoruz." "Estağfurullah efendim." Kazım Ağa Efendi böyle konuştukça onun eli ayağı birbirine dolaşıyor, utancından yerin dibine geçiyordu. Bu telaş içinde kayığın oraya bakınca balığını almış giden Zehra'nın doğrudan doğruya kendisine baktığını gördü. Şöyle bir sarsıldı, sallandı. Dünyanın en iyi davranışı, en kutsal güzelliği, insanın insana cömert bir sevgiyle yaklaşımıdır. Dünyada her iyilik unutulur. Unutulmaz ya, unutulur diyelim. Hiçbir zaman, hiçbir insanın unutamayacağı bir güzellik var. O da insanın bir insandan gördüğü yürekten bir sevgidir. Poyraz'ın konuna girdi. "Haydi, bize doğru gidelim de bir kahve içelim," dedi Musa Kazım Ağa Efendi. "Baş üstüne efendim." Yürürken durdu. "Vasili, buyur. Bizim balıkları da ayırdın mı?" "Ayırdım. Geriye kalanların hepsini dağıt." "Hiç kalmadı. Hepsini dağıttım." "Onlara söyle ki balıkların hepsini pişirsinler. Yoksa kokar. Pişirince yarın da öbür günde yiyebilirler." "Allah sizden razı olsun evladım." "Sağ olasınız efendim." Yukarıya çıktılar. Evin içi çok güzeldi. Mavi bir dağ, dağın önünde bir ceren resmi vardı ocaklığın üstünde. Oymalı dolaplar, pencere kapakları, oya gibi işlenmiş tavan, cilalanmış tahta merdivenler, taban tahtaları. "Çok güzel bir ev," dedi Poyraz. "Allah razı olsun Vahap Bey'den. Bize bu evi layık görmüş. Çok kıvançlandık." Nesibe, daha onlar merdivenleri çıkarken yere bir hasır serdi, üstüne de bir döşek. Uzun, her iki ucu da dantelli iki yastık attı döşeğin üstüne. Pencerelere de sakız gibi uçları dantelli, köşelerine mor menekşe işlenmiş perdeler asılmıştı. Eşikte ayakkabılarını çıkarıp geldiler, döşeğe oturdular. Az sonra arkalarından Zehra girdi. Yüzü ter içine kalmış, pespembe olmuştu. Belli etmeden tepeden tırnağa bir göz açıp kapayıncaya kadarlık bir sürede Poyraz'ı süzdü. "Hoş geldiniz efendim," dedi başı önünde. Poyraz ayağa kalktı, "Hoş bulduk," dedi. Zehra öbür odaya geçti. Poyraz'ın başı döner gibi oldu. Heyecanını belli etmemek için elinden geleni yapıyordu. Ama Zehra'nın davranışlarından her şey anlaşılıyordu. Bir süre Kazım Ağa Efendi'nin yüzüne bakamadı. Musa, Kazım Ağa Efendi de onun yüzüne bakamıyordu. Belli ki bir şeylerden sıkılıyordu. Toparlanan Poyraz, "Efendim, yarın kasabaya gidiyorum. Bir emriniz var mı?" "Evet evladım, bir şey isteyeceğim ya senden, sıkılıyorum. Nasıl söylesem bilmem." Köz geldiği yastıktan doğruldu, onunla birlikte Poyraz da doğruldu. "Aman efendim, rica ederim efendim, buyurun efendim. Size hizmet etmek bizim vazifemiz efendim." Nesibe küçük bir gümüş tepside kahveleri getirdi. Önce Poyraz'a tuttu, Poyraz Kazım Ağa Efendi'yi gönderdi. O ona, o ona derken Kazım Ağa Efendi baskın çıktı. Yeni kavrulup çekilmiş bir kahve kokusu bütün odayı aldı. Belki bu dünyada en çok memnun eden taze kavrulmuş kahvedir. Güzel kokar. Belli sultanım, fincanlar da çok güzel. Kazım Ağa Efendi sultanım sözüne mim koydu. Sultanım sözünü çokça Aleviler kullanırdı. Birden nerelisiniz diye sordu. Poyraz dilinin döndüğünce kısaca nereli olduğunu, uzun yaylaya nereden geldiklerini, girdiği savaşları, adaya gelişini, Vasili ile ilişkilerini, Vasili'nin onu nasıl ölümden kurtardığını bir çırpıda anlattı. En çok üstünde durduğu da Allahu Ekber kırımı oldu. Musa Kazım Ağa Efendi çok acındı. "Vah evladım, vah!" dedi. Öteki odadan onların konuştuklarını kızlar da dinliyorlardı. Poyraz, Allahu Ekber kırımını anlatırken bir yumruk geldi, Zehra'nın boğazını tıkadı. Neredeyse boşanacaktı. Bereket versin, Poyraz o korkunç olayı çabuk söylemiş bitirmişti. Nesibe, onun durumunu anlayınca, onu sevmiş, bağrına basmıştı. "Efendim, bir liste hazırladınız mı?" "Hazırladım evladım ya. Verin efendim bana." Kazım Ağa kıvranıyordu. "Zahmet olacak, size çok zahmet olacak. Ama ben burada hiçbir yeri bilmiyorum ki. Size çok zahmet olacak." "Ne zahmeti, ne zahmeti efendim? Siz buyurun efendim." Kazım Ağa Efendi elleri titreyerek İngiliz kumaşından özenle dikilmiş ceketinin cebinden uzun bir liste çıkardı. Çok güzel, inci gibi bir yazıyla yazılmıştı. Bu yaşta böylesine güzel bir yazıyı hiç kimse yazamaz diye düşünen Poyraz'ın Musa Kazım Ağa Efendi'ye saygısı daha da arttı. Listeyi okuyup bitirdikten sonra ayağa kalktı. "Efendim, evi bir dolaşabilir miyim?" Musa Kazım Ağa Efendi de onunla birlikte ayaktaydı. "Buyurun efendim." Önüne düştü. Bu katın odalarını dolaştıktan sonra aşağı indiler. Orasında dolaştılar. Yukarı çıkıp yerlerine oturdular. "Efendim, bu evde rahat etmeniz için size epey eşya gerek olacak." "Olacak oğlum, ama ya yarın Atina'dan izin haberi gelirse bu kadar eşyayı ne yaparız? Bugünlerde her şey çok ucuz, yok pahasına. Bugün aldığımızı yarın daha pahalı satarız." "Öyle mi?" "Öyle efendim. Ev çok güzel ya, böyle çıplak bir yerde oturulmaz değil mi?" "Oturulmaz." "Öyleyse..." Kuşağını çözdü, epeyce dolalı kuşağı açtı, dürdü, büktü, yanına koydu. Kuşağın altından altın kakmalı, sırma işlemeli, güzel kahverengi deriden biçimli bir kubur çıktı. Kuburun kapağını küçücük bir anahtarla açtı Kazım Ağa Efendi. İçinden mor ipekten bir kese çıkardı. Kesenin büzgü ipini çekti, elini soktu, altınların şıngırtısı duyuldu. Az sonra elini çekti, avucunda 5 tane altın parladı. "Buyurun Poyraz Bey oğlum, yeter mi?" Altınları uzattı. "Aman efendim, bu 5 Napolyon. 5 Napolyon çok büyük paradır. 5 Napolyon altınıyla değil, böyle bir evi donatmak, o sizin dediğiniz çiftlik gibi bir çiftlik bile alınır. Çiftliğe para bile vermeyebiliriz. Bu parayı, bugünlerde birçok küheylan, seklavi bile alırız. Napolyon altını şimdi çok para. Hüsben bana epeyce altın teslim etti." "Kasan mı var evladım?" Poyraz güldü. "Kasa gibi bir sandığım var. Benim altınları da sizin kasaya..." "Yok efendim, sizin kasa daha sağlam. Ben evden çıkınca Lena Ana da çıkıyor. Çoğu zaman eve giren bizim kasayı sırtlar götürür. Ben de bu yaşımda yalnız başıma bir yere kuburumla gidemem." "Yalnız gitmezsiniz efendim. Nereye giderseniz yanınızda ben olacağım." "Sağ ol evladım, ama bu dolu kubur bana ağır geliyor." O böyle söylerken Poyraz'ın da Yezidi kırımında yaşadığı hiç aklından çıkmıyordu. Hele kızların kesilip kumların üstüne atılmış kanlı memelerinin seyirmesi. Böyle bir insana güvenebilir miydi? Bunun düşündüğünden dolayı kendine kızdı. Poyraz, Yezidi kırımını anlatırken o kadar üzülmüş, kahrolmuş, sesi öylesine ağlamış, bir insanın kendi ağlamadan sesinin ağlaması onun ne kadar acı çektiğini gösterir. Utanmış, konuşmayı kesmek istemiş, onu da kendine yedirememiş. Sözü sonuna kadar götürmek bir mecburiyetini yüreğine duymuş, ona ölümden beter gelen bu olayı anlatıp bitirince bitkin, yüzü safran sarısı, sırtını duvara dayamış, öyle cansız kala kalmıştı. Elbette bu kadar acı çeken bir insana güvenebilirdi. Gene de büyük, bağışlanmaz bir suç işlemişti. Savaş en büyük suç değil miydi? O, daha dünyasına doymamış gencecik insanları zorla birbirlerini öldürmeye göndermek, insan soyunun icat ettiği iğrenç, en alçak, insan soyuna hiç yakışmayan, insanı insanlıktan çıkaran en büyük bir suç değil midir? Gariban Poyraz, Allahu Ekber'de donan, bitlerin yediği askerleri anlatırken başını kaldırıp da insanın yüzüne bakamıyordu. Sanki savaşı kendisi icat etmişti. Sesi o kadar utanç doluydu, acılıydı. Bu çocuğun azıcık üstüne var, bir iki demez kendini öldürür. Elbette böyle bir insana güvenilir. İnsan böyle bir insana canını da, malını da, ırzını da, insanlığını da güvenebilir. Böylesi insanlar, Yezidi kırımı gibi insanı utancından yerin dibine batıracak bir kırımdan dolayı değil, bir küçük savaşa girdi diye bile kendini öldürebilir. Allah korusun. Kuburu belinden çıkardı, Poyraz'a uzattı. Poyraz eliyle karşıladı, geri itti. Olmaz efendim, hiç olmaz. Benim sandığım sizin beliniz kadar güvenli değil. Bir yere giderken de kuburu Zehra Hanım'a bırakırız. Ondan kimse alamaz. Musa Kazım Ağa Efendi boynunu büktü, hüzünlendi. Elleri titreyerek kuburu beline bağladı. Kubur ipek gibi yumuşaktı. Böyle kuburlar ancak Osmanlı paşaları ve Kafkas beylerinde bulunurdu. Kusura bakmayın efendim, estağfurullah. Herhalde bir bildiğiniz var. Zehra Hanım'dan kimse alamaz. Kazım Ağa Efendi gülümsedi. Kimse alamaz ondan. Poyraz da gülümsedi. Yarın kasabaya ineceğiz, öyle mi efendim? İnelim efendim. Ertesi sabah Kadri Kaptan aşağıdan bağırdı. Hazır mısın Poyraz Reis? Poyraz hızla merdivenlerden aşağı indi, dört bir yanına bakındı. Hadi gidelim Kadri Kaptan. Ağa Efendi nerede? İskelede. Niçin bana daha önce haber vermedin? Az önce geldi. İskeleye koşarcasına yürüdü. Önce Zehra'yı gördü çınarların altında, çeşmenin yanında. Baktı ki Kazım Ağa Efendi teknenin içine dimdik dikilmiş durur. Ağır başlı. Melek Hatun da yanında. Poyraz aklından geçirdi. Ateş bacayı sarmış. Melek Hatun pirine çarpılmış, elinde sonunda onu alıp 40 Pınarlı İda Dağı'na kaçıracak. Az sonra Vasili de geldi. ''Oo, burada mısınız cümbür cemaat? Ben de geldim.'' Nereden çıktıysa Hüsmen de çıktı ortaya. ''Abe daha gün doğmadan böyle nereye?'' ''Kasabaya'' dedi Vasili. ''Ben de geliyorum.'' Poyraz'a baktı. Poyraz, ''Gel Hüsmen.'' dedi. Hüsmen tekneye atladı. Bu sırada da Melek Hatun pirinin eline sarıldı, öptü. Kazım Ağa Efendi de onun elini öptü. İskeleye çıkarken Poyraz onu elinden tuttu, yukarıya çekti. Kaptan motor kolunu 3 kez çevirdi, motor çalıştı, tekne zıngırdadı, yol aldı. Kasabaya geldiklerinde vakit öğleyi geçiyordu. Vasili önde, ötekiler arkada, iskeleden Hayri Efendi'nin mağazasına yürüdüler. Onları köşe başını dönerken gören Hayri Efendi caddede karşıladı. ''Hoş geldiniz efendim, sefalar getirdiniz.'' Poyraz, Kazım Ağa Efendi ile Hayri Efendi'yi tanıştırdı. ''Hayri Efendi, bu mağazanın sahibi. Maşallah, maşallah. Girit eşrafından Musa Kazım Ağa Efendi. Kendileri Girit de çiftlik sahibidirler ve efendim soylu atlar yetiştirirler. Bizim adamıza gelmişler. Şimdilik adamıza yerleşmişlerdir.'' Hayri Efendi koltuğuna Kazım Ağa Efendi'yi buyur etti. Kendi de yanına oturdu. Ötekiler de oraya buraya çöktüler. Mağazadaki çırak koşarak karşısındaki kahveye gitti, kahve söyledi geldi. Poyraz ne aradıklarını Hayri Efendi'ye anlattı. Hayri Efendi, tamam dedi. Siz istirahat buyurun, sonra Cafer'e gideriz. Cafer'de aradığınız her şey bulunur. İstanbul'da, Atina'da, Paris'te ne varsa Cafer'de de hepsi var. Kahvelerini içtiler. Cafer onları büyük mağazasının önünde karşıladı. Buyurun efendim, buyurun Mirim efendim. Ortaya konmuş masanın yöresine türlü koltuklar sıralanmıştı. Buyurun efendim, oturunuz. Ne içerseniz? Kahve. Nasıl olsun? Orta şekerli. Mağazanın arkasına geçerken, efendim kahveleri elimle pişirmeliyim. Halis Dibek kahvesidir. Biraz önce kahveyi ben kavurdum. Dibek'te de ben dövdüm. Kokusu gitmesin diye de kavanozun kapağının yöresini bal mumu çektim. Şimdi geliyorum. Kapıdan içeriye girdi, gitti. Poyraz da ötekiler yumuşak koltuklarına kurulmuşlar. Bir alan kadar büyük mağazaya şaşkınlıkla, hayranlıkla seyrediyorlardı. Mağazada neler yoktu ki? Böyle bir yer, içinde bu kadar çeşidi olan bir mağaza, doğrusu Londra'da, Amerika'da bile zor bulunurdu. Hayri Efendi de büyümüş gözlerle buraya, ilk görüyormuşçasına mağazanın her yerine, kıyı bucak, en küçük ayrıntıyı bile kaçırmadan kendinden geçmiş bakıyordu. Tavandan sarkan usta işi büyük küçük sayısız, biçim biçim altın yaldızlı kesme camdan ve kristaller avizeler, geniş maroken, renk renk kadife koltuklar, kanepeler, hezeran koltuklar, sandalyeler, altın yaldızlı demir karyolalar, perdeler, perdelikler, bir yanda top top kumaşlar, bir yanda kadın ve erkek ayakkabıları, çocuk giyitleri, çocuk arabaları, işlenmiş beşikler, orta yerde de yan yana konmuş deniz motorları. Musa Kazım Ağa Efendi, bir köşede eğerler, dizginler, keçe bellemeler, gümüş savatlı başka koşumlar gördü, ayağa kalktı, o yana yürüdü. Vardı, klaptan işleme bir eğeri önce okşar gibi etti, ardından kaldırdı, altına baktı. Turuncu işlemeli keçeydi eğerin altı. Bu eğer bir Türkmen eğeriydi. Öteki Çerkez, Arap eğerlerine teker teker hayranlıkla bakarken bir ses duydu. Kahveler, elinde eğeri istemeyerek yerine koydu, çabucak masaya yöneldi. Cafer ona kahvesini verdi. Ortalığı taze kahvenin kokusu almıştı. Elinde kahve koltuğa oturdu, ilk yudumu aldı, gözlerini kapadı, kendisini Girit'te çiftliğinde sandı. Kahve kokusu başını döndürüyordu. Çoktandır böyle kokulu bir kahve içmemişti. İlk olaraktan üstünde sersem sepet dolaştığı, sözüm ona bu ana vatan toprağına hiç yabancılık duymamış, horlanmamış, it yerine konmamıştı sanki. Girit'ten bu yana anasının emdiği süt burnundan getirilmemişti sanki. Bir yudum kahve onu anasından yeni doğmuş gibi etmişti. Musa Kazım Ağa Efendi, mest, gözleri kapalı, kahveyi bitirdi, fincanın dibindeki telveye gözlerini bir süre dikti, baktı, güldü, ayağa kalkarak elindeki kırmızı çizgili ağzı geniş fincanı masanın üstüne koydu, yanındaki Cafer'e döndü, uzun boylu, uzun boyunlu Cafer'in uzun yüzü bir mumyanın yüzü gibi kurumuş, pörtlemiş kocaman gözleri çıra gibi yanıyor, o gözlere takılanı kolay kolay bırakmıyor, tuhaf bir dünyaya usulca, belli belirsiz alıp götürüyordu uzaklara bir yerlere. Cafer'in elini tuttu, bana dedi, bir dibek bul, işlemeli, eski zaman işi, içinde çok kahve dövülmüş. Cafer sevindi, ileride dikilmiş duran iki delikanlıdan birine, haydi çabuk eve koş, o eskiden kalma nakışlı dibeği kol değirmeniyle al getir. Çocuk bir anda yitti gitti. Az sonra da geldi nakışlı, elden ele geçe geçe koyu bir kırmızıya dönüşmüş dibeği içindeki kol değirmeniyle birlikte Cafer'e uzattı. Cafer de Musa Kazım Ağa Efendi'ye saygıyla sundu. Ne güzel, ne güzel, sağ ol, sağ ol. Gözlerini dibekten alamayarak durmadan ne güzel, ne güzel diyor, ardından da birkaç kez sağ ol, sağ ol sözcüklerini söylüyor, gözlerini dibekten ayıramıyor, o yanına bu yanına döndürüyor, ışığa tutuyor, bakıyor, okşarcasına herkese gösteriyordu. Efendim, bu benim size yadigarımdır. Sağ olun, sağ olun. Gözlerini dibekten ayırmadan durdu, başını kaldırdı, Cafer'in çıra gibi yanan gözlerine baktı. Bu dibek ne ağacındandır? Çok kimseye sordum. Hiçbir kimse ne ağacından olduğunu söyleyemedi. Gül ağacından dedi Kazım Ağa Efendi. Böyle güzel bir kırmızı olsa olsa gül ağacından dibekte olur. Bizim Girit'te en değerli dibekler gül ağacından yapılırdı. Hiç kimse bu sözlerin ciddi mi, şaka mı olduğunu anlayamadı. Musa Kazım Ağa Efendi sözlerini bitirir bitirmez kalktı. Arkasından Poyraz da kalktı, Cafer de. Mağazanın en dibine, yaldızlı kayrolaların olduğu yere yürüdüler. Ardından da bütün mağazayı dolaştılar. Kazım Ağa Efendi her karyolayı, koltuğu teker teker inceledi. Altına, üstüne, yanına, yönüne uzun uzun baktı. Ağzını açıp da bir tek sözcük söylemedi. Döndüler, geldiler. Gene herkes oturduğu koltuğa oturdu. Kazım Ağa Efendi oturur oturmaz başını önüne eğdi, düşüncelere daldı. Ötekiler hiç konuşmadılar. Kazım Ağa Efendi başını kaldırıncaya kadar herkes onun yüzüne bakıyordu. Cafer Efendi oğlum, bir kalem kağıt al eline. Kalktı, sen gel benimle. Ötekiler de saygıyla ayağa kalktılar. Kazım Ağa Efendi eliyle bir siz oturun işareti yaptı, oturdular. Yan yana mağazanın içine gene daldılar. Kazım Ağa Efendi söylüyor, Cafer yazıyordu. Çalışmaları çok sürmedi. Yazmayı bitirdiler. Kazım Ağa Efendi geriye döndü. Oturanlar gene saygıyla ayağa kalktılar. O ayaktakileri, rica ederim efendiler, rahatsız olmayın, oturun dedi. Cafer iki adamını yanına çağırdı. Koltukları, kanepeyi, halıları, yorganları, döşekleri, çarşafları, Kazım Ağa neleri göstermişse delikanlılar onları mağazanın ortasındaki boşluğa yığdılar. Hep birden ayağa kalktılar, öteberilerin yanına gittiler. İyi mi, beğendiniz mi diye sordu Musa Kazım Ağa Efendi. Başta Hayri Efendi, çok güzel, çok güzel, hayırlı uğurlu olsun dedi. Sizinle birlikte eskisin. Çok güzel, hepsi de çok güzel dedi Poyraz. Çok güzel dediler ötekiler de. Poyraz masasında hesap yapmakta olan Cafer'in yanına gitti, karşısına oturdu. Uzun bir süre Cafer'le cebelleştikten sonra ayağa kalktılar. Poyraz iç cebinden çıkardığı kesesinden para aldı, Cafer'e verdi. Cafer biraz mırın kırın etmiş olacak ki Poyraz elini bir daha cebine soktu, kesesini çıkardı, bir daha da elini Cafer'e uzattı. Cafer'in yüzü güldü, Poyraz da kıvanç içinde bir yüzle Kazım Ağa Efendilerin yanına döndü. Cafer eşyaları hemen iskeleye, Kadri Kaptan'ın teknesine götürün. Hemen şimdi, şu elindeki listeyi de bana ver. Cafer listeyi hemen getirdi. Hayri Efendi ile Kazım Ağa Efendi önde, ötekiler arkada, bir mağaza, üç dükkan daha dolaştılar. Yeterince alışveriş ettiler, tekneye döndüler. Kadri Kaptan ne aldılarsa hepsini tekneye taşımıştı. Beklemeden tekneye atladılar. Sabahleyin erkenden bütün adadakiler uyandılar, iskeleye geldiler, tekneyi boşaltıp eve taşıdılar. Başta Melek Hatun, Lena, Sabiha, öteki kadınlar, Zehra, Nesibe ikindiye kadar evi yerleştirdiler. Kazım Ağa Efendi'nin çok beğendiği yaldızlı aynayı da cümle kapısının yanına koydular. İkindi üstü Kazım Ağa Efendi geldi, evi baştan sona birkaç kez dolaştı. Masasının birkaç sandalyenin koltuğun yerini değiştirdi, küçük Isparta halısını kendi odasına koydurdu. Eve herkes giriyor, çıkıyor, ev arı kovanı gibi işliyordu. Nişancı da eve durmadan girip çıkanlar arasındaydı. Bıkıp usanmadan eve giriyor, çıkıyor, evin içini dışını hayranlıkla seyrediyordu. Çorbacı Dimitri çok zengindi. Şu kilisenin aşağısından başlayan çarşının ilk mağazası Çorbacı Dimitri'nindi. Mağaza Avrupa'dan getirilen kumaşlar, ayakkabılar ve öteki eşyalarla doluydu. Ne ararsan bulunuyordu. Arı kovanından balık oltasına, tekne motorundan ağlara, ağ iplerine, ağ mantarlarına kadar. Bu mağazanın dışında Atina'da, Venedik'te, Marsilya'da da mağazaları vardı Çorbacı Dimitri'nin. Bu kasabadan başka yöredeki illerle de alışverişi vardı. Çorbacının bir de vapurları vardı Akdeniz'de çalışan. Amerika'ya kadar gidip gelen, Amerika'da iki kardeşi, üç de oğlu, kalabalık akrabaları yaşıyordu. Burundaki baştan üçüncü köşk Çorbacı Dimitri'nindi. Oradaki evler, adalılar çorbacı köşkleri diyorlardı. Çorbacı mahallesi diyenler de vardı. Çorbacıların hepsi de küçük, büyük armatörlerdi. Gemileri bütün Akdeniz'e çalışıyor, İngiltere, Skandinavya, Amerika'ya gidiyorlardı. Birinci Dünya Savaşı başlar başlamaz, çorbacılardan birkaç ay içinde kimsecikler kalmadı. O güzelim köşkler, has bahçe gibi çiçek bahçeleriyle bomboş kaldı. Adaya gelenler, Hüsmen'in dışında köşkleri dolaşmadılar bile. Oturmayı da akıllarından geçirmediler. Belki de bu çiçekler ortasına kalmış köşkler onları ürküttü. Cafer, çocukluğundan bu yana çorbacı Dimitri'nin yanında çalışıyordu. Çorbacılardan en son giden Dimitri oldu. Dimitri, bir sabah erkenden her zamanki gibi mağazaya geldi. Cafer, katipler, öbür satıcılar da gene gün doğmadan gelmişler, çorbacıyı bekliyorlardı. Her zaman güleç yüzlü olan, şakalaşan çorbacının yüzü zehir zemberekti. Onların yüzlerine bakmadan mağazanın kapısını açtı, anahtarları da kapıda bekleşenlere uzattı. Kepenkler sabahın alacasının ıssızında büyük gürültüyle kaldırıldı. Dirseklerini masasına dayamış, iki eli yüzünde dalmış gitmiş çorbacı, gün ikindine kadar konuşmadı. Yüzü taş, duvar olmuştu. Başını kaldırdı, "Gelin çocuklar," dedi ölgün bir sesle. "Savaş başladı. Bu savaş şimdiye kadar görünmemiş bir savaş olacak. Ben kaçıyorum. Bari son günlerimi rahat geçireyim. Hiç olmazsa ölüm rahat bir mezar yüzü görsün. Biz Osmanlılar çok savaş gördük. Tanrı hiçbir kuluna savaş göstermesin. Savaş göstereceğine öldürsün." Gözlerini karşısında duranların yüzlerine dikti, ağlamaklı bir yüzle onlara baktı. "Ya işte böyle," dedi, sustu. Gözleri Cafer'in üstünde durdu, bekledi. "Gel Cafer." Cafer öne bir adım attı. "Buyur." Önündeki anahtar destesini masanın ucuna, Cafer'in önüne sürdü. "Al bunları Cafer. Ben dönünceye kadar mağazayı sen işleteceksin. Gene bugünkü maaşını alacaksın. Paraları çok iyi saklayacaksın ki şeytan bile aramakla bulamayacak. Öldürseler bile paranın yerini kimseye söylemeyeceksin. Mağazadaki mallar bitince de evinde oturacak benim dönmemi bekleyeceksin." Katip, katibin yardımcısı, satıcılar Rum'du. Onlara döndü. "Sizler de bana hakkınızı helal edin. Mağazada mallar bitinceye kadar Cafer'e yardımcı olur, maaşınızı alır, ondan sonra evinize gider, benim gelmemi beklersiniz. Savaş biter bitmez dönerim. Cesedimin yaban ellerde kalmasını istemem." Anahtarları masanın üstünden aldı, Cafer'e uzattı. Başta katip, öteki çalışanlar, Dimitri, anahtarları Cafer verince sessizce oradan ayrıldılar. "Nereye çocuklar, nereye?" Katip, "Biz şimdiden evlerimize gidiyoruz. Alacaklarınızı Cafer Efendi'den alın. Biz alacağımızı aldık, biz gidiyoruz." Dimitri onların bu tutumlarına çok şaşırdı. Sesi titreyerek, "Artık benimle çalışmayacak mısınız?" "Çalışmayacağız. Uğurlar ola." Çorbacı Dimitri evini alıp gittikten sonra Cafer birkaç hafta daha adada kaldı. Gene eskisi gibi, daha gün ışımadan her gün mağazayı açıyor, kepenkleri gürültüyle kaldırıyor, anahtar destesini büyük masanın üstüne Dimitri'nin yaptığı gibi şangırtıyla atıyordu. Sabahlardan akşamlara kadar boynunu kapıya uzatmış bir alıcı gelecek diye özlemle bekliyordu. Aradan 3 ay geçti. Ne gelen ne giden var. Çarşıdaki tekmil mağazalar da kapanmış. Çarşıdan çıt çıkmıyordu. Cafer bir gün baktı ki demirci dükkanından çekiş sesleri gelmiyor. Oysa yani ustanın çekiş sesleri alaşafaktan gün atıncaya kadar kesilmez, bütün adada çınlar dururdu. Bu adaya bir şeyler olmuştu ya, ne olmuştu? Gene balıkçılar denize çıkıyor, gene kadınlar, erkekler şehre iniyor, herkes işinde, gücünde, yalnız bir kişi bile Cafer'den alışveriş etmiyordu. Oysa bu mağaza birkaç ay öncesine kadar dolup taşardı. Oysa mağaza ağzına kadar mallarla doluydu. Ve Cafer sabahtan akşamlara kadar sinek avlıyordu. Köyün içine çıktı, önüne gelenle neler olup bittiğini konuştu. Hiç kimsenin ağzından savaştan başka bir sözcük çıkmadı. Herkesin ağzında bir savaş sözüdür gidiyordu. Mağazayı kapatıp adadan kasabaya göçtü. Kasabada da herkesle konuştu. Gene herkes savaştan söz etti. Ne yapacağını bilemez, o dükkan senin, bu kahve benim dolaşırken Hayri Efendi'ye uğradı. Hayri Efendi onu iyi karşıladı. Demek Dimitri mağazasını sana bıraktı. Bana güvendi. Seni sevmiş, seni kutlarım. Seni sevmiş de bütün malını sana bırakmış. Kadrini bil, sana bırakılan büyük bir servettir. Bana hiçbir şeyini bırakmadı. Ya ne yaptı? Bana anahtarları verirken malları satacaksın, sattıklarını bir bir deftere yazacaksın, paralarımı da muhkem, kimsenin bulamayacağı bir yere saklayacaksın. Sakladığın paralar içinden de her ay sana verdiğim maaşı alacaksın. Dönünce seninle hesaplaşırız, dedi. O gitti gideli de ne maaş aldım ne bir şey. Neden almadın? Hiçbir şey satılmadı ki. Onun gittiğinden bu yana her şey kapandı. Bir iğne iplik bile satamadım. Hayri Efendi dirseklerini masaya dayayıp yüzünü iki elinin arasına aldı. Uzun bir süre düşündükten sonra gözlerini Cafer'in gözlerine dikerek "Yok," dedi. "Bu adam seni çok sevmiş. Seni çocuğu yerine koymuş. Beni iyi dinle. O mağaza, adadaki köşk, buradaki ağzına kadar dolu depo senin. Aklını başına al. Bu mallar senin. Benim değil. Giderken bana dedi ki döneceğim. Ölüm, yani cesedim yaban ellerde kalmayacak. Döneceğim, kendi adamda ölecek, kendi toprağıma, babamın, dedemin, anamın mezarlarının yanına gömüleceğim. Bu mallar senin. Bak sana ne söyleyeceğim, beni iyi dinle. Adadaki mağazayı buraya taşıyacak, depoyu mağaza yapacaksın. Evini de getireceksin. Orada alışveriş olmaz bundan sonra. Adadaki mağazanın alıcıları şu kıyıdaki vilayetlerdi. İstanbul'dan, İzmir'den, Bursa'dan bile alışverişe gelenlerdi. Ben bile, biliyorsun, büyük alışverişimi sizin adadan ediyordum.